Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerle Bulut Sohbetleri podcast'inin 5. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk. Diğer mikrofonda da her zaman olduğu gibi Berk Ülsoy var. Merhaba Berk.
Merhaba Özgür. Nasılsın?
İyidir Berk, seni sormalı. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Sıcak bir haftayı geride bıraktık. Hatta sıcak epey bir günleri geride bıraktık.
Evet, Avrupa bu dönemde bayağı bir sıcak. Biz de burada yanıyoruz iki gündür ama artık yaz geldi yani. Gelsin de zaten. Ağustos'un ortasına geldik biz. Bu sene biraz yaz görmek istiyorum ben açıkçası. Berlin'de o kadar fazla yaz olmadı ama sizin oralarda neydi durum?
Sıcak mıydı? Biz gölgede 35-36 dereceyi ölçüyoruz bir süredir. Yani yaz geldi. Hatta fazlasıyla geldi demek gayet mümkün.
Güzel. Güzel. Arkadaşlar bugün yine bir konuğumuz var. Üçüncü mikrofonda. Onur merhaba. Onur Yalazı ile beraberiz. Nasılsın abi?
Teşekkürler Özgür. İyiyim. Gayet iyiyim. Güzel. Size katılmak için çok güzel oldu. Umarım güzel bir sohbet edeceğiz.
Hoş geldin Onur tekrardan. Onur şu anda Türkiye'de tatilde ama aslen İrlanda'da yaşıyor. Doğru mu Onur?
Doğru. Dublin'de yaşıyorum. Ama küçük bir ayrıntı var. Burada tatil ve çalışmayı bir arada yapıyorum.
Tamam. O zaman bu noktadan hemen başlayalım Onur. Bir kısaca kendini tanıtır mısın podcast dinleyenlerimize? Kimdir Onur Yalazı? Hemen seni tanıyarak başlayalım.
Tabii. Aslında bu konuda çok da formal bir tanıtım hazırlamadım. Ama Berk gibi sistem yönetimiyle başlayan ve şu an cloud platform yönetimine ve dizaynına gelen bir deneyimim var. İstanbul'da başladık. Bu daha öncesinde Mersin Üniversitesi'nde okurken belirli şartlar dolayısıyla bir yandan İstanbul'da çalışıp bir yandan üniversitede sınavlarla devam ediyordum. Daha sonra o dönemde tanıştık zaten Berk'le. Sağ olsun çok şey öğrendim ondan.
Siz aynı yerde çalışma fırsatı yakaladınız mı?
Estağfurullah.
Efendim?
Siz aynı yerde çalışma fırsatı yakaladınız mı Berk'le?
Evet. İlk başladığım zaman ben park yerinde çalışmıştım. Zaten Berk oradaydı. Birlikte çalıştık. Ben çok toy bir biçimde başlayan sistem yöneticisi olarak Berk açıkçası bana çok yol gösterdi. Çok da destek oldu. Çok şey öğrendim ondan.
Bu sektör zaten böyle yani şey genel olarak da hani içeriye bir yere girdiğin zaman bir işe başladığın zaman çok şey öğreniyorsun diğer takım arkadaşlarından birlikte çalıştığın insanlardan. Bu yani üniversitede öğrendiğinden kat ve kat fazlasını ilk birkaç senede birlikte çalıştığın insanlardan öğreniyorsun. Bu sektörle ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Yani biraz aslında hani usta çırak ilişkisi gibi demeyelim ama bir takımın içinde büyüme, takımın içinde gelişme diye bir durum söz konusu bizim sektörde.
Kesinlikle katılıyorum. Hatta bu yüzden de bir iş yeri seçerken aynı zamanda orada birlikte çalışan insanları seçmek çok önemli. Yani sana ne kadar faydalı olacak insanlarla çalışıyorsan ve bir iş yerinde mümkünse en bilgili insan olmayacaksın.
Kesinlikle.
Böylece kendini geliştirme şansın olur.
Haklısın. Devam evet, edelim. Zaten, pardon. Buyur abi.
Şey diyecektim. İnsanlar bir işten ayrılmaya karar verdikleri zaman benim gördüğüm, tecrübe ettiğim ve başkalarından da gördüğüm esasında bıraktıkları şey daha fazla öğrenebilecekleri insanların yanına geçmek şeklinde oluyor. Birinci motivasyon genelde bu oluyor.
Evet. Özellikle ilk başlarda. Yani kariyerin ilk başlarında. Ve bu da doğru ve yapılması gereken bir şey de bence. Hani bir yere giriyorsun, belirli bir dönem çalışıyorsun. O belirli bir dönemin sonunda artık o yer sana bir şey katamıyorsa, hani o seviyeye çıktıysan hemen bir başka yere geçip oradan daha yeni şeyler öğrenip daha da gelişerek devam etmek çok mantıklı oluyor. Bazen sektörün içinde de zaten bu böyle devam ediyor. Hani bu çok nadir bir kez değil. Birçok insanda bunu görüyoruz. Şimdi tekrardan Onur sana dönelim. Şu anda ne yapıyorsun abi?
Şu anda dediğim gibi İrlanda'da, Dublin'de PTC isimli bir şirkette çalışıyorum. Uluslararası bir şirket. Burada Principal Cloud Platform Engineer olarak çalışıyorum. Yani Kubernetes üzerinde şirketin uygulamalarını çalıştırabilecek bir platform geliştiriyoruz. Yaklaşık 3 yıldır burada çalışıyorum. Açıkçası benim için çok uluslu bir şirkette ilk deneyimim oldu. Ama çok güzel bir şirkette başladığımı ve özellikle kendi ekibim birlikte çalışan ekip olarak baktığım zaman güzel bir yere olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası hani şu an piyasayı biliyorsunuzdur belki. Her gün belki de onlarca istek geliyor ama hiçbiri de görüşmeyi düşünmüyorum bile.
Bu noktaya çok iyi değindin. Buna aslında podcast'in sonuna doğru bir tekrardan dönelim. Piyasanın hareketlilik durumundan biraz bahsedelim. Özellikle de cloud alanında. Çünkü biliyorsun hani bu podcast'in genel amacı cloud alanını irdelemek. Burası da güzel bir nokta. Buna podcast'in sonunda tekrar dönelim ama şimdi Berk, bugünkü konumuz nedir abi? Bugün neden bahsedeceğiz?
İki hafta önce konteynerlara bir giriş yapmıştık. Nedir, ne değildir, nerelerde kullanıyoruz, ne gibi problemleri çözüyor bizim için demiştik. Bu konteynerler tamam, iyi güzel, bir iki tane çalıştırıyoruz, ediyoruz. Her şey güzel devam ediyor. Fakat yapmak istediğimiz şey birkaç konteynere sığmadığı zaman, konteynerlerden oluşan bir güruhumuz, bir grubumuz olduğu zaman bu işin altından nasıl kalkacağız gibi bir problem ortaya çıkıyor. Zamanında yıllar öncesinden bu problem ortaya çıkmış zaten ve insanlar çeşitli çözümler geliştirmişler. Ve bunlara genel olarak container orchestration gibi bir şemsiye ifade tanımlanmış. Bu hafta bu container orchestration çözümlerinden herkesin adını duyduğu bildiği Kubernetes'in üstüne gidebiliriz gibi geliyor. Ne dersiniz?
Kesinlikle güzel olur. Geçen hafta konteynerlarla başlamıştık. Bu hafta bir adım daha ileri gidip Kubernetes ile devam edeceğiz. Ve bu noktada da hemen istersen Onur'a dönelim. Onur, kısaca bize bir Kubernetes'in tanımını yapabilme şansın olur mu? Nedir? Sen Kubernetes'i nasıl görüyorsun? Şimdi bir az önce bir giriş yaptık. Bir container orchestration dedik. Daha önceki podcast bölümlerinde de az buçuk ilk bölümde yanlış hatırlamıyorsam buna biraz değinmiştik bu container orchestration kavramını ama sen bunu nasıl tanımlıyorsun? Bu konuda biraz bilgi verebilir misin?
Normalde Kubernetes'in kendi tanımı dediğimiz gibi Docker Container Orchestration platformu. Ancak Kubernetes'in şu anki geldiği durum olarak baktığımız zaman aslında bundan daha öte bir şey oldu. Şu an açıkçası cloud üzerinde container orchestration standardı haline geldi.
Yani bir sektör standardı haline geldi kesin artık.
Evet. Yani şu an konteynerlarla uğraşıyorsanız büyük bir ekiple çalışma veya çok büyük ekibiniz olmasa bile
konteyner sayınız fazlaysa diyelim. Yani bir yapı büyükse.
Aslına bakarsanız konteyner sayısını çok önemli bulmuyorum. Daha çok geliştirme ekibi ve operasyon ekibinin bir arada çalışmasında ne kadar farklı noktalar olduğunu, ne kadar etkenler olduğunu daha önemli buluyorum burada. Ama tabii konteyner sayınız da yüksekse daha da önemli oluyor. Bunları bir arada nasıl geliştiririz ve nasıl canlı ortamda sorunsuz olarak çalıştırabiliriz konusunu Kubernetes endüstride bir standart haline getirdi. Yani bir geliştirici ne yazarsa belki kendisi yönetmeyecek olsa bile genelde DevOps'ta kendisinin de yöneteceğini doğrudan yazdığı şeyin yönetmesinde de birebir etkisi olacağını düşünüyoruz ama tabii ki de pratikte her zaman bu böyle olmuyor.
Kesinlikle.
Ama oluşturduğu kodun bir operasyon ekibine devri olsa bile aynı standartta çalıştırılabileceğini biliyor. Yani ben Helm chart veya customize'da yazdığım zaman gerekli olan manifest dosyalarını oluşturduğum zaman bunu bir başkasına versem bile bunu alan kişi doğrudan aynı standartta çalıştırabilir ve bütün yetenekleri, örneğin ölçekleme gibi yeteneklerin birebir tanımlı olduğunu biliyor. Bunun içinde görüyor. Hatta baktığı anda burada ölçekleme ilgili tanım yapılmamış bile diyebilir hale geldi. Bu standart bir iletişim aslında, bir protokol oluşturdu.
Yani genel olarak her yerde kullanabildiğimiz, genel olarak her yerde aynı şekilde kullanabildiğimiz bir standart ortaya çıkardığı noktasında sanırım hepimiz hemfikiriz. Bu standart da nasıl oluştu aslında? Hani onu ben biraz açayım, bir kelime söylemek istiyorum onun üzerinde. Şimdi Kubernetes olmadan önce şöyle düşünelim. Hani Kubernetes yok, konteynerlar yok. Biz normal bildiğimiz virtual machine'lerle, yani sanal makinelerle çalıştığımızı düşünelim ve cloud var ortamda. Hani şey de yok. O VM'lerle çalıştığımız, hepimizin VMware üzerinde çalıştığımız dönem de yok artık. Cloud var. Şimdi ben iş yükümü bu sanal makine üzerinde çalıştırmak istediğim anda hani bunu Azure'ın cloud'unda farklı parametrelerle çalıştırmam gerekiyor. AWS'de farklı parametrelerle çalıştırmam gerekiyor. On-premises'te kendi private cloud'umda farklı parametrelerle çalıştırmam gerekiyor. Yani işin o alt tarafı, operasyon kısmında belirli bir standart söz konusu değil. Ama Kubernetes bize bu standardı sağladı. Ben şimdi gidip bu 3 büyük cloud provider'la da diğer büyük cloud provider'larla da veya kendi on-premise'imde de Kubernetes'le ilgili bir altyapı bulabiliyorum. Ve bu altyapının üzerinde uygulama koşturmak istediğim zaman da hiçbir şeyi değiştirmeden aynı uygulama manifesto dosyalarımla her yerde bunu çalıştırabiliyorum. Böyle bir standart getirdiği doğru ve bu bizim işimizi bir nebze kolaylaştırdı. Çünkü artık o multi cloud dünyasında, özellikle hybrid cloud dünyasında benim farklı farklı standartların üzerinde uygulamanın operasyonunu geliştirmeme gerek kalmadı ve bu da bizim büyük ölçüde hayatımızı kurtardı diyebiliriz. Sen ne dersin Berk?
Kesinlikle katılıyorum. Ben de buna şöyle bir örnek verebilirim. Bizim de zamanında geliştirdiğimiz uygulamalar aynen dediğin gibi farklı farklı platformları farklı şekilde hedefleyen uygulamalardı. Kubernetes Support desteği getirdikten sonra benim background ciddi şekilde Java'dan olduğu için oradan örnek vereceğim. Uygulamanın geliştirme sürecinin içerisine, direkt Maven'ın içerisine konteynerların nasıl inşa edileceği, hand chart'ların nasıl build edileceğini bunun içerisine gömdükten sonra developerların ellerindeki laptoplar ve uygulama ortamlarında Minikube olsun, başka ufak ortamlar olsun, production'daki ortam nasıl çalışıyorsa, nasıl setup ediliyorsa birebir aynısını yapma imkanını verdi. Bu çok büyük bir güç ve esasında ciddi şekilde destek eforunu azaltan bir güç. Çünkü ortada A noktasından B noktasına ürün taşındığı zaman lost in translation gibi bir durum ortadan kalkıyor. Biz lokalde nasıl çalışıyorsak, ürün nasıl çalışıyorsa küçük çapıyla production'da da aynı şekilde daha büyük ebatta çalışma imkanı olabiliyor. Altyapıyı tamamen soyutlama imkanını sağlıyor bize.
Burada güzel bir kelime kullandın, soyutlama dedin. Ben bunu şu şekilde tanımlıyorum ve bu tanım da benim aslında çok hoşuma gidiyor. Kubernetes bizim bir nevi data center'ımızı, yani veri merkezimizi yöneten bir işletim sistemine dönüştü. Biz artık onun altındaki o binlerce farklı komponenti görmüyoruz Kubernetes sayesinde. Hep bildiğimiz işte o manifestlerle çalışıyoruz, o YAML dosyalarıyla çalışıyoruz. Yani normal üst tarafta uygulamamızı kendimiz oluşturuyoruz. Ama alt tarafta onun provision edilmesi, o data center'ın içinde provision edilmesi tamamen Kubernetes tarafından sağlanıyor ve sanki Kubernetes o data center'ı bir işletim sistemiymiş gibi yönetiyor ve bize oradaki şeyi göstermiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bunu daha önce başarabilen herhangi bir tane bu tarz bir altyapı yazılımı yoktu. Yani bundan önce nelerle çalışıyorduk? İşte VM'lerle çalışıyorduk. Oradaki işte nelerimiz vardı? Bu Zen'ler vardı. İşte bu Hyper-V'ler vardı. VMware'ler vardı. Bunlar güzel tool'lar ama o tamamen o altyapıyı bizden soyutlayamıyordu. Gene oralara dokunmamız gerekiyordu. Kubernetes bizim artık o altyapıyı soyutlayabilmemizi de sağladı.
Yani şöyle mesela ben uygulamamı sadece Amazon üstüne geliştiren veya Microsoft veya Google üstüne geliştiren ve Kubernetes olmayan bir teknoloji üstüne geliştiren birisiysem ben onu yine altyapı olarak görebilirim ve onun kabul edeceği şekilde ben bir paketleme, deployment modeli çıkartabilirim. Ama bu model başka platformlara taşınabilir olmaz. Ben yine ekstra efor sarf etmediğim sürece o platforma sıkı sıkıya bağlı kalırım. Kubernetes burada sunduğu, Onur'un da söylediği gibi yüksek derecedeki standartizasyon sayesinde benim ürünü bir platformdan alıp başka platforma da taşıyabiliyor olmama imkan sağlıyor. Sen ne diyorsun Onur bu sağlıklı faydalar konusunda bu açıdan?
Açıkçası söylediğin gibi bir noktadan bir noktaya taşımak özellikle büyük bir maliyettir geliştirme süreçlerinde. Geliştirme ve aynı zamanda operasyonda da. Şu an ben bunları ayrı olarak kullanıyorum ama bu geçmişten gelen bir şey. Tabii ki de DevOps'la birlikte bunların ikisi bir arada yapılır bir hale geldi. Ama yine de halen daha her yere yerleşmiş durumda değil. Birçok yerde development ve operasyon farklı. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu tür özellikle büyük kurumlarda ki açıkçası Kubernetes'in büyük kurumlar dışında çok ufak çaplı takımlar, startup, küçük startuplarda, mikro startuplarda çok yer olduğunu düşünmüyorum. O yüzden büyük firmalarda bu tür açıkçası tekrar tekrar oluşan farklı dış etkenlerle yapılan taşımalarda, göçlerde örneğin AWS'ten Google'a geçmek veya on-premise'e geçmek gibi şeyler. Bunlar genellikle yılda bir veya iki yılda bir tekrar edilen şeylerdir büyük kurumlarda. Açıkçası bunu çok ciddi anlamda standartize etmiş ve
kolaylaştırmış
durum.
Onur orada bir kelime kullandın az önce. O nokta benim ilgimi çeken bir konu. Biz bunu daha önceden de podcast'in bir bölümünde ufaktan da olsa tartışmıştık. Kubernetes'in büyük kurumlar için daha uygun olduğu, küçük iş yükleri için Kubernetes'in çok da uygun olmadığı gibi bir cümle söyledin, bir cümle kullandın. Bu konuyu biraz daha açabilir misin? Neden böyle bir şey söyledin ve bunun arkasındaki neden ne?
Tabii elbette. Şimdi Kubernetes kendi başına sadece bir standart dil getirmiş olsa da, bir standartlaşma geçirmiş olsa da, bir container orchestration'ı kolaylaştırmış olsa da, sıfırdan bu noktaya bunun çalışır hale gelmesi ve üzerinde uygulamanın çalışır noktaya gelmesi aslında çok büyük deneyim ve bilgi isteyen bir şey. Yani standart full stack bir geliştiricinin, yani standart derken deneyimli bir geliştiriciden bahsediyorum, bir geliştiricinin sıfırdan Kubernetes üzerinde çalışır bir uygulamayı bu noktada yapabilmesi için önce Kubernetes kurmayı, infrastructure'ı, networking'i nasıl yapabileceğini, nasıl güvenlileştirebileceğini öğrenmesi, ondan başka geliştirmesini yaparken konteynerizasyonu yapabilmesi, aynı zamanda belirli dillerle Kubernetes'te çalışabilecek paketleştirmesi, daha sonra da bunları gerekli CI/CD gibi şeyleri kurarak Kubernetes'i çalıştırması gerekiyor. Şimdi bunları baştan sona baktığımız zaman hepsi kendi başına bir deneyim ve çalışma alanı açıkçası. Sadece bu noktalarda uzmanlaşabilirsiniz.
Yani hepsi ayrı ayrı birer tane uzmanlık diyebiliriz.
Uzmanlık alanı, evet. Uzmanlık alanı. Şimdi böyle bakınca ben uygulamayı mı geliştireceğim? Küçük bir ekip olarak düşünüyorum. Uygulamayı mı geliştireceğim? Uygulamayı Kubernetes'e göre mi paketleyeceğim? Uygulamanın Kubernetes'e göre güvenliğini mi sağlayacağım? Container'ın taranması, CI'nin yapılması, neresine bakarsam bakayım önümde dağlar kadar bir şey var.
Bir yük var.
Bilgi yığını var. Evet, bu yükü, bu bilgi yığını aşıp, öğrenip uygulamaya geçmem lazım. Bu da bir geliştirici için var olan deneyimlerini bırakıp tamamen yepyeni bir nosyonla geliştirme yapmasına neden oluyor demek.
Farklı yerlere fokus olması gerekiyor demek.
Evet.
Evet. Şimdi ben var olan deneyimlerimi çöpe atıp bu kadar büyük bir bilgi dağının altından girip bir labirente giriyorsun. Bu labirenti baştan sona geçmeye çalışmak çok mantıklı değil. Yani bunun tabii kolay yönleri var. Örneğin AKS gibi, EKS gibi cloud platformlarının sunduğu Kubernetes platformları var. Böyle senin yerine maintenance veriyor. Senin yerine yönetiyor. Sen sadece üzerinde uygulama koyuyorsun. Bunları bile kullansan sadece onun üzerinde çalışacak hale getirmen bile kendi başına büyük bir sıkıntı. Ama bunun yerine sen bildiğin gibi geliştirmeni yapıp normal bir VM üzerine koyup 5 dakika içinde belki de canlı da olabilirsin. Ama bunun yerine böyle bir şey yapmak, yani 5 dakikada canlıya çıkabilmek yerine sen büyük ihtimalle 3 ayda canlıyı belki görebilir hale de düşebilirsin. Kubernetes olacak illa dersen.
Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Ben bu noktada Berk'e dönmek istiyorum. Berk, biliyorum sen de daha önce bu konuyu tartışmıştık. Senin de bu konuda fikirlerin var. Ben burada direkt spesifik bir soru sormak istiyorum sana Berk. Oradan bir giriş yapmanı istiyorum. Az önce Onur şöyle bir şey söyledi. Hani 3 aylık bir geliştirme sürecinden bahsediyoruz. Hani normalde 5 dakikada canlıya çıkabilecekken 3 aylık bir geliştirme sürecinden bahsediyoruz. Bu 3 aylık bir geliştirme süreci varsa demek ki bu bizim... Yani şöyle söyleyeyim, biz bu 3 aylık geliştirme sürecini göze alıp yüklerimizi bu Kubernetes'in üzerine geçiriyorsak demek ki bu bizim birçok sorunumuzu çözüyor ki biz bu Kubernetes'i bu kadar seviyoruz ve bunun üzerinde geliştirme yapıyoruz ve bu 3 aylık, daha belki de daha da uzun geliştirme sürecine katlanabiliyoruz. Şimdi bu noktada şu soruyu sormak istiyorum sana. Kubernetes bizim hangi sorunumuzu çözüyor Berk? Biz bu hangi sorunumuzu bununla çözebiliyoruz ki bu yönetim katmanındaki zorluklara katlanabiliyoruz, katlanmak istiyoruz?
Şimdi ben ona şu açıdan yaklaşmak istiyorum. Her zaman için, yani Kubernetes bizim için altyapı her zaman için. Ve bizim müşterimiz her kimse, o kişi veya o grup esasında arkada Kubernetes mi çalışıyor, patates mi çalışıyor, bununla ilgilenmiyor esasında. Bizim her zaman için kısıtımız, en büyük iki kısıtımız, zaman ve para. Bunların içerisinde hareket edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu şart. Piyasaya, her neyse, müşterinin önüne daha önce çıkabiliyor olmak ciddi bir avantaj. Şimdi burada sorulması gereken sorulardan birisi, ki Onur da bunun ışıklarını verdi. Benim sahip olduğum problemlerden, sen de bunu şey yaptın, Kubernetes benim sahip olduğum, şu anda çözmem gereken hangi problemi çözüyor? Burada cümlenin şöyle bir kısmı var. Şu anda sahip olduğum problem kriterlerden hangisini çözüyor? Birinci kısım o. Ona geleceğim. İkinci kısımda bahsetmek istediğim Kelsey Hightower. Kubernetes'in Google'daki en ünlü simalarından birisi. Çok tatlı, çok güzel bir insan. Herkesin takip etmesini tavsiye edebileceğimiz, evet, birisi. Kendisinin bir sözü vardır. Evet. Şey der. Eğer işiniz, yani business olarak işiniz Kubernetes'ten kazanç sağlamak değilse altyapıyı siz yapmayın diyor. Siz uygulamanıza odaklanın diyor. Onur'un da dediği gibi Kubernetes production kalitesinde ayağa kaldırıp canlı tutabilmek ciddi bir efor. Hem bilgi, hem zaman, hem para eforu. Bunu şununla karşılaştırabiliriz. Biz Amazon'un, Microsoft'un altyapısını kendimiz kurmaya çalışmıyoruz. O bize hazır olarak geliyor zaten. Bizim düşünmemiz gerekmiyor oradaki. Sadece bizim belli API'lerde nasıl konuşacağımızı anlamamız, çözmemiz gerekiyor. Onların üstünden haberleşmemiz gerekiyor. Bu açıdan bakınca hakikaten Kubernetes'i ciddi bir altyapı olarak sıfırdan kurmaya çalışmak her zaman için en doğru yaklaşım olmayabilir. Peki bizim hangi problemlerimiz varsa Kubernetes bunu çözebilir? Şu problemlerimiz varsa çözebilir. Mesela bizim elimizde ciddi bir gerekçe vardır. Der ki platform bağımsız olacaksın. Yani bana şeyle gelmeyeceksin. Ben sadece Microsoft üstünde çalışırım. Ben sadece Amazon üstünde veya Google üstünde çalışırım şeklinde gelmeyeceksin. Sen her zaman için farklı farklı platformlarda çalışmaya mümkün mertebe hazır olacaksın. Bu seçenek üstümüze sunulan requirementlardan birisi, hatta en önemlilerinden birisi olabilir. Çünkü Kubernetes her birkaç cloud provider on-premise dahil dağılmaya en fazla imkan veren çözümlerden birisi. Bir diğeri ölçeklenebilmek olabilir bu açıdan. Bir başkası, elimizde hali hazırda belli uygulamalar varsa ve klasik yöntemlerle deploy edilen uygulamalar varsa bunları mevcut Kubernetes altyapıları kullanarak çok daha kısa sürede deploy edilebilir hale getirmek olabilir. Bu nedir? Mesela hani geçen haftalarda bahsetmiştik. Virtual Machine tabanlı çözümlerde işte diyorduk ya hani provizyon süresi işte şu kadar dakika, üstüne onun Ansible playbooklarını çalıştırması, hazır hale getirmesi, üstüne uygulamanın atılması, çalıştırması, testlerin çalıştırması, geri dönmesi falan. Bunlar her zaman otomasyonu yapılan şeyler değil. Birçok yerde bunlar hala birilerinin böyle bir dokümanı açıp orada yazanları copy paste ederek yapması şeklinde de yürüyor dünyanın ciddi bir kısmında. Bu süreyi kısaltmak istersek de kullanabileceğimiz yöntemlerden birisi. Ama Onur'un burada altını çizdiği nokta gerçekten çok önemli. Ana noktadan gözümüzü kaçırmamamız gerekiyor. Zaman ve masraf kısıtı.
Orada bir şey eklemek istiyorum Berk. Kusura bakma lafını kesiyorum ama şimdi senin dediklerinin hepsi doğru. Bunlar mutlaka göz önüne almamız gereken ve bunlar zaten Kubernetes'in çözdüğü sorunlar. İşte scalability burada bize çok yardımcı oluyor. Deployment sürelerimizi çok kısaltabiliyor. Doğru. Artı portability getiriyor. Bir tek bir platforma mahkum kalmıyoruz. Uygulamamızı birçok platformun üzerine taşıyabiliyoruz ama benim aslında esas odaklanmak istediğim, esas sormak istediğim şey şuydu. Şimdi onu da ben şöyle cevaplayayım. Daha doğrusu ben katkı sağlayayım. Şimdi Kubernetes nedir? Bir container orchestration değil mi? Container orchestration nedir? Elimizde birçok container mevcutsa bunları düzgün şekilde bir cluster ortamında ayağa kaldırıp bizim müdahalemiz olmadan çalışmasına imkan sağlayan yazılımları biz container orchestration yazılımları diyoruz. Container orchestration yazılımı da bizim bu container deploy etme sürecimizi bir nevi otomatize ediyor. Demek ki bu bizim container deploy etme sorunumuzu çözüyor. Bizim nerede container deploy etme sorunumuz var? Elimizde birçok container mevcutsa. Elimizde hangi durumda birçok container var? Eğer biz bir mikroservis mimarisine geçtiysek artık tek bir uygulamayı tek bir sanal makine üzerinde çalıştırmıyoruz da o uygulamayı söz gelimi 8-10 tane küçük mikroservise bölüyoruz. O 8-10 küçük mikroservisi ayrı ayrı 8-10 tane sanal makinede çalıştırmamız gerekiyordu. İşte bunları container'la beraber container'lar haline çevirip 8-10 tane container şeklinde çalıştırabildik. Bunları da çiftlediğimizi düşün, hani scale ettiğimizi düşün, en az 2'şer tane olduğunu düşün. Elimizde 16 tane container var. Hadi bir tanesini de büyüttük. Hani 2 tane container yetmedi, 4 container olduğunu düşün. 20 tane container var tek bir uygulamayı çalıştırabilmemiz için. Bu benim bu 20 konteyneri bir şekilde hızlı şekilde deploy edebiliyor olmam gerekiyor. Onları otomatize edebiliyor olmam gerekiyor. İşte böyle bir sorunum var. İşte container orchestration benim bu noktada çok fazla sorunumu çözdüğü için çok popüler hale geldi. Ne demek istiyorum? Mikroservis mimarilerindeki o birçok mikroservisi ayağa kaldırmak için biz container orchestration çözümlerinden yararlanmak istedik ve yararlanıyoruz. Bu noktada Onur'a dönmek istiyorum. Onur, ben hani ufak bir giriş yaptım. Sen nasıl görüyorsun bu mikroservislerle Kubernetes'in bağlantısını? Çünkü artık Kubernetes dediğimiz zaman neredeyse mikroservislerden bahsetmeden olmuyor. Sen gündelik hayatta bunları nasıl görüyorsun veya nasıl kullanıyorsunuz veya siz kendi ortamınızda nasıl dizayn ediyorsunuz?
Mikroservisler açıkçası kendi başına bir dünya. Ama Kubernetes'le bağı dediğimiz zaman Kubernetes mikroservis yönetimini neredeyse gündelik bir kolaylığa çeviren bir platform. Normalde bildiğimiz gibi birçok büyük startup zamanında mikroservis mimarisine geçip yüzlerce hatta binlerce mikroservisi bir arada çalıştırmaya çalıştı ve bunları başaramaz hale geldi. Çünkü mikroservislerin nerede çalıştığı, bir arada kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu, nasıl ölçeklenebildiği gibi standartlar yoktu. Her ekip, her mikroservis sahibi kendi standardını geliştirdi. Bu daha sonra diğer takımlara bunu kullanmayı dikte etmeye başladı. Bunlar çoğaldıkça, dediğim gibi yüzlerce, binlerce hale geldikçe, ki mikroservisler olduğu zaman aslında büyük, özellikle büyük işletmelerde bu sayı kontrolden çıkması çok kolay bir sayı. Şimdi bu standart olmayan her ekibin, çünkü bunlar genellikle kapalı ekosistemler içinde kendi uygulamasıyla ilgilenip işte benim iletişim protokolüm budur, alın kullanın diyeceği şekilde yapmaya başlıyor. Bu durumda ciddi bir kaos ortamı oluşuyor. Kubernetes bu kaos ortamında daha ilk başta söylediğim gibi ortak bir dil sunduğu için, herkese belirli dizayn paternleri verdiği için bu kaos aslında bir anda çözülmüş oluyor.
Yönetilebilir bir kaos oluyor. Çözülmüş demeyelim de çünkü kaos ortadan
evet,
pek kalkmıyor
da. Açıkçası yani çözülmüş deme konusunda o kadar şüpheci olmayalım derim. Gerçekten çözüyor diyebiliriz. Yani mikroservisinizin içinde anormal işler yapmıyorsanız ve bu standartlara uyuyorsanız, mikroservisinizi geliştirdikten sonra buradan başka bir ekibe birebir aktarıp onlar da neredeyse hiçbir, yani aynı dile ve kütüphanelere hakimse diyeyim, neredeyse hiçbir ısınma süresi geçirmeden kullanıp çalışılabilir hale gelebilir.
Doğrusu işte, ama gene aynı şey var. Ben burada kaos bitmiyordan kastım şu. Senin dediğin çok doğru ama üst yapıda, sen yazılım tarafından bakarsan, fakat altyapıda bu üst yapının bu şekilde sorunsuz çalışabilmesi için işte bu servis meshler filan birçok şey devreye giriyor. Bunların düzgün şekilde çalışıyor olabilme requirement olduğu için, sen hani bunlar düzgün şekilde çalışmıyorsa zaten o üst yapıdaki o kolaylığı sağlayamıyorsun ve bunların düzgün çalışması da o kadar kolay değil. O noktada dedim hani kaos o kadar da çözülmüyor diye, ama senin sana katılıyorum gerçekten. Evet, o şeyi bir dağınık yapıyı bir araya topladı. Doğru, daha böyle bir hani elle tutulur bir hale getirdi ve eskisi gibi karman çorman değil.
Burada aslında güzel bir noktaya değindin. Kubernetes de kendi başına tam bir standart değil. Bahsettiğin gibi servis meshler veya network operatörleri veya birçok firmanın geliştirdiği controller'lar, operatörler. Bir Kubernetes ortamı dediğin zaman bunların temelde bir Kubernetes kümemiz var. Evet, ama bunun bir canlı platformda tam olarak işler hale gelmesi, güvenliğiyle, ağ yönetimiyle ve benzeri, dışarıdan gelen farklı uygulamaların ve komponentlerin bir araya gelmesini de gerektiriyor. Biraz önce bahsettim, servis mesh. Kubernetes kendi başına bir servis mesh sunmuyor. Yani servis mesh dediğimiz şey nedir? Bu kümenin içindeki network platformunu bir mesh haline getirip kim kimle görüşebilir, hangi standartla görüşebilir ve örneğin SSL'i gerekiyor mu, hızlıca sen ayarlanmadan ben çözeyim bunu diyen bir komponent. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman çok güzel ve üzerine koyduğun uygulama inanılmaz rahatlıkla çalışıyor ve sen hiç düşünmüyorsun. Ben SSL terminate edecek miyim diye düşünmüyorsun uygulama. Çünkü zaten altyapıda servis mesh bunu senin yerine yapıyor. Ama Kubernetes'i yönetecek kişi bu servis mesh'i üzerine seçip hangi servis mesh'i kullanacağını ve nasıl kuracağını bilip, nasıl yöneteceğini bilip bu komponenti de entegre etmesi gerekiyor.
Modüler yani.
tabii çok modüler. İnanılmaz modüler, neredeyse her parçası takıp çıkartılabiliyor.
Ama işte bu da şöyle bir sıkıntı çıkartmıyor mu Onur? Bak çok güzel bir noktaya değindim. Ben bu modülerliği çok seviyorum zaten. Sektörün içerisinde de işte de facto standart olmasının nedeni de bu modülerlik. Hani birçok şeyi kendi ortamına göre düzenleyebiliyorsun ve birçok şeyi kendi ihtiyaçlarına göre bu modüler yapısı sayesinde kurgulayabiliyorsun. Fakat işte bu modüler yapısı şöyle de bir sıkıntı çıkartıyor. Belirli bir o modüllerin üzerinde belirli bir standart tam anlamıyla oluşmadığı için ekosistemin içerisinde kaybolabiliyorsun. Çok karmaşıklaşıyor. Hani built-in birçok şey gelmediği için mesela söylediğin service mesh gelmiyor Kubernetes ile beraber. Senin bir tane service mesh çözümü bulup onu entegre etmen gerekiyor. Hangisini bulacaksın? Hangisini entegre edeceksin? Haydi bir daha orada öğreniyorsun. O devam etmezse bir başka yere geçtiğin zaman başka bir şey mi öğrenmen gerekiyor? İşler karman çorman oluyor. O yüzden ben Kubernetes'in bu modüler yapısını sevsem de aslında biraz daha fazla varsayılanlara da önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. O konuda biraz eksik görüyorum. Hani varsayılanların bu kadar az olmaması gerekiyordu bence.
Açıkçası o noktada katılsam da bu konuda çok ciddi bir çözümümüz var. Ekosistem olarak CNCF bunu çözmek için var.
Çok haklısın.
Örneğin servis mesh için CNCF'in kendi servis mesh'i ve hatta servis mesh'ler için temel gerekli minimum gereklilikleri tanımlayan standartları var. Bu durumda ne oluyor? Sen CNCF standartlarına hakim olduğun noktada hangi servis mesh'i kullanırsan kullan, aynı biçimde çalışacağını veya aynı isteklere tepki verebileceğini bilir hale geliyor. Bu da ne oluyor? Oradaki kaosu da yine aynı dili oluşturarak çözmeye çalışıyor.
Yönetilebilir kaos haline getiriyor.
Yönetilebilir hale getiriyor. Evet.
Öte yandan bütün bu noktaları öğrenmeye, işin içine katmaya çalışınca deployment süremiz 2 haftadan 3 aya çıkabiliyor. Eğer bu alanların hepsine yabancıysak. İşte bu yüzden ben de şeyi sürekli üstüne basmaya çalışıyorum. Çözümümüze ekleyeceğimiz her parça için bizim bir justification'ımız olmak zorunda. Ben bunu ekleyeceğim, ben bu karmaşıklığı ekleyeceğim ama bu benim şu problemimi çözecek ve o problemi ben çözmek zorundayım durumunun olması gerekiyor. Mesela şu anda service mesh olmadan çalışan Kubernetes çözümleri var dünyada. Gayet de kritik işler yapıyorlar. Dolayısıyla her zaman için eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıp bir şey eklemeden önce buna gerçekten benim ihtiyacım var mı? Şu anda bu olmadan da devam edebiliyor muyum diye düşünmek gerekiyor. Yoksa zamanımızı ve kaynaklarımızı o anda çözmemiz gerekene değil, belki ileride çözüyor olmamız gerekene harcayacak olabiliriz. Çünkü yaptığımız şey yazılım. Yazılım çok rahat şekil verilebilen bir şey. Yani bugün taş tablete yazmıyoruz. Bugünkü kararlarımızda 6 ay 1 yıl sonra sıkıntı olacaksa bile biz bunları değiştirebiliriz. Ama 6 ay veya 1 yıl sonra hala yaşıyor oluyor olmamız gerekiyor bu değişiklikleri yapabilmek için. Önemli olan bizim için her zaman survive etmek, hayatta kalmak, ürünümüzün yaşamaya devam etmesi. Yaşadığı sürece ve biz ondan bir şeyler kazandığımız sürece biz onu geliştirebiliriz. Bu açıdan yaklaşınca bizim küçükten başlayıp kendimizi kendi ayaklarımızın üstünde durabilir hale getirip daha sonra ufak ufak parçaları ekliyor, altyapı değişikliklerini yapıyor, değişik noktalara değişik özellikler ekliyor olmamız gerekiyor. İlk baştan ben işin içine servis mesh'de sokacağım, Kubernetes'te olacak, şu da olacak, bu da olacak dersek biz o zaman şeyden uzaklaşabiliriz. Vermemiz gereken değerden sapmaya başlıyor olabiliriz. Gitmemiz gereken son nokta bu olabilir. Değişik açılardan yaklaşınca. Ama her zaman gözü belli odaklardan ayırmamak gerekiyor.
Kesinlikle doğru diyorsun. Bu noktada artık zaten benim kendim kişisel olarak dilimde tüy bitti. Hani bunu artık söylemekten de her seferinde sıkıldım ama hani probleminiz yoksa çözmeye çalışmayın diyorum ya sürekli. Problem kendinize uydurmayın. Eğer probleminiz varsa onu çözün. Yoksa sırf hype diye böyle bir şey varmış diye gidip onun içinde entegre etmek istediğiniz zaman bu hem sizin paranıza hem de zamanınıza mal olacak. Bu da zaten bizim en değerli İki tane donemiz.
Kesinlikle katılıyorum. Burada bir şey yapabilir miyim?
Tabii buyur.
Saplama yapayım. Açıkçası burada çok sevdiğim bir kelime var. Bunu anlattığınız şey bu kelimeye geliyor. Pragmatik olmak gerekiyor. Ya, söylediğiniz gibi ihtiyaç ve sorun yokken sadece endüstri standardı bu veya insanlar bunu kullanıyor, Peter Thiel bunu önermiş gibi kendi sorununuzla hiç ilgisi olmayan ama sadece o günkü hype'ı çözecek, o hype'ı, o treni yakalayacağım diye bir şeyler yapıyorsanız, birincisi kendinize yeni sorunlar üretiyorsunuz demektir. İkincisi zaman kaybediyorsunuz demektir. Üçüncüsü de gelecekte olası sorunlarda bulabileceğiniz çözümleri karmaşıklaştırıyorsunuz demektir. Bu yüzden en başından kendinize sorun üretmek yerine var olan sorunları çözmeye odaklanmak lazım. Bu da pragmatik davranarak oluyor.
Pragmatizma.
Şimdi şeyi örnek vermek istiyorum. Bu hepimiz her gün en çok ziyaret ettiğimiz sitelerden birisi Stack Overflow. Stack Exchange, Stack Overflow'un da altında bulunduğu yapı.
Sistem adminlerin daha fazla girdiği eskiden. Yani,
Alexa'nın listesine göre dünyanın en çok trafik alan 50 sitesinden birisi. Stack Exchange Network'ü 23 sunucu üstünde ayakta duruyor. Bu müthiş bir rakam esasında. Bunlar... Optimizasyonun muhtemelen suyu çıkartılmış durumda. Ama bu şu demek diye bakabiliriz. Hiçbir teknoloji, hiçbir çözüm salt doğru değil, gümüş kurşun değil esasında. Bir doğru yol var ama bizim o doğru yola giderken onun da dediği gibi pragmatik yaklaşıyor olmamız gerekiyor.
Kime göre doğru? Doğru da her zaman doğru değil yani. Her soruna aynı doğruyla yaklaşamıyorsun. İşte o noktada önemli ki bu da bizim dediğimiz yere getiriyor bizi. Şimdi Stack Overflow'un 23 tane sunucu üzerinde çalışabilmesi müthiş bir şey. Yani Exchange tarafının 23 tane sunucu üzerinde çalışabilmesi müthiş bir şey. Ama gidip o adamlar mesela nasıl çalıştıklarını bilmiyorum ama tamamen farazi konuşuyorum. Haydi bunu gidelim Kubernetes'e geçirelim demişler midir? Sanmıyorum. Çünkü zaten çalışıyor sistemleri ve o altyapıyı bu adamlar bu şekilde halledebiliyorlar. Bu da çok güzel bir örnek. Bakın tekrardan söylüyorum. Bilmiyorum orada hani nasıl çalışıyorlar, ne ediyorlar ama hani farazi örnek olarak konuşuyorum. Eğer mevcut bir tane sisteminiz düzgün şekilde çalışıyorsa ve belirli bir gelecekle ilgili bir kaygınız veya gelecekle ilgili bazı sorunlarını çözmeye uğraşmıyorsanız şu anda gidip yolumuzu değiştirelim, hadi herkes buraya gidiyor demek çok da mantıklı değil. Pragmatik davranmak gerekiyor. Bu konuda zaten üçümüz de sanırım hemfikiriz. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakikamız kaldı. Fakat kapatmadan önce, bu 5-6 dakikayı bitirmeden önce Onur'a şunu da sormak istiyorum. Onur, sen şimdi Principal Cloud Engineer olarak çalışıyorsun. Bu noktada bu Kubernetes yani Container Orchestration daha önceki hayatınla şu andaki hayatın arasında nasıl bir değişikliğe neden oldu iş yaşamında? Yani senin gündelik yaşamında bir değişiklik sağladı mı? İş yapış şeklinde bir değişiklik sağladı mı? Veya verimin konusunda hani bir Cloud Engineer olarak verimin konusunda sana bir olumlu veya olumsuz bir değişiklik sağladı mı?
Açıkçası zor bir soru. Çünkü bunu cevaplamam için daha önceki çalışmalarımda, iş hayatımda yaptığım şeylerle şu an yaptığım şeylerin benzer olması gerekiyor. Açıkçası birbirinden çok bağımsız ve beklentilerin çok değişik olduğu bir noktadayım. Şu an beklentilerle önceki beklentilerim arasındaki fark, daha önce bir yazılım geliştirme veya operasyon yapma yükümlülüğündeydim. Şimdi ise yazılım geliştirmeden daha çok, bu operasyon yapmadan daha çok bunların dizaynına katkıda bulunma ve insanların bu platforma gelmesi için onları bilgilendirme, yetkilendirme var. Ama tabii ki de bu şu demek değil, ben hiçbir şekilde geliştirme yapmıyorum demek. Geliştirme yaptığım, bu platformun içinde katıldığım oluyor. Kubernetes bana nasıl fayda sağladı? Bu geliştirmelerimde daha önce bahsettiğim bu standart dil var ya, bu standart dil benim ne geliştirsem geliştireyim almam gereken kararları inanılmaz ölçüde azalttı. Zaten belirli bir standart var. Buna uymak zorundayım ve bu uyduğum zaman istediğim biçimde ve yeterli optimizasyonda çalışacağını biliyorum.
Ya best practice'leri takip etmek daha kolaylaştı. Böyle
best
özetleyebilir miyiz?
Kovalamıyorum. Evet. Best practice zaten zorunluluk. Kendisi best practice. Platformun kendisi best practice ile geliyor. Örneğin daha önce ölçeklenebilir bir uygulama yazmak istiyorsam ölçeklenebilirliği kendimi tanımlamam. Sonra bu tanımladığım ölçeklenebilirliğe göre uygulamamı geliştirmem. Bu ölçeklenebilirliğe göre platformu düzenlemem ve bu ölçeklenebilirliği otomatikleştirmem gerekiyorsa gerekli otomatikleştirme araçlarını yazmam gerekiyor. Şimdi ölçeklendirme tanımlı durumda. Bu ölçeklendirmeye uyacak uygulama nasıl yazılır tanımlı durumda. bu ölçeklendirme otomatikleştirilmek isteniyorsa hangi araçların kullanılacağı ve bunların nasıl konfigüre edileceği tanımlı durumda. Zaten tek yapmam gereken uygulamamı yazmak kaldı.
Onu da yapalım bir zahmet diyorsun.
Yani açıkçası bu standartize edilme ve bir belirli bir protokol, belirli bir dil oyulması bir yandan çok iyi, bir yandan da tabii daha sonra girebileceğimiz bir tartışma olabilir. Korkulucu bir yanı da var. Belki de beni gereksiz hale getiriyor.
Ya o pek sanmıyorum o kısmı. Daha önce biz konuşmuştuk ama o çok fazla gereksiz hale getireceğini sanmıyorum. İşlerin o kadar da kolaylaşacağını tahmin etmiyorum. Şu an hatta başında söyledik ya, tamam Kubernetes birçok problemimizi çözüyor ama Kubernetes'i kendi başına tutup ayağa kaldırıp onun o kararlarını almak, yönetmek başlı başına bir iş.
Yani tabii, bu, biz adapte olduğumuz için aynı zamanda.
Bize kolay geliyor çünkü biliyorsun ama o işi bilene kadar harcadığın şey, emek, o çok farklı bir durum.
Evet, yani bu şey olarak geldi. Aslında buraya girmesem daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi bu geliştirmeler çok kolaylaşmış. Çünkü zaten standartları belli. Ve bunu geliştirdiğim zaman başkasının da bir uygulaması da bir arada çalışacaksam, başkasının geliştirdiği, o da aynı standartla geliştirmek zorunda olduğunu biliyorum. Ve operasyon yapacaksam bu diğer uygulama için ölçeklenebilirlik örneğinden gitmiştim. Ölçeklenebilirliğini nasıl konfigüre edebileceğimi veya nasıl ayarlama yapabileceğimi biliyorum. Yani bu 3 sunucuyla çalışıyordu, 5 sunucuya çıkarmam gerekti dediğim zaman eskiden o uygulamayı yazan kişinin dokümantasyonu bulup veya kendisiyle görüşüp hangi araçları kullandığını, nasıl bir ölçekleneme mekanizması yaptığını, nelere dikkat etmem gerektiğini bilmem gerekiyordu.
Şimdi tek o da ölçekleniyorsa tabii.
Tabii ölçekleniyorsa kesinlikle tabii. Şimdi tek yapmam gereken kubectl scale komutunu vermek gibi bir şey.
Kesinlikle doğru diyorsun. Onur, çok teşekkür ediyorum bu arada. Ağzına sağlık. Berk, son bir eklemek istediğin bir şey varsa senden de alalım çünkü artık sonuna geldik.
Evet, buyur abi. Bu standartlardan bahsettik. Sürekli Kubernetes nasıl bazı şeyleri standartizasyona, standarda haline getirdi. Burada Kubernetes'in compliance testlerinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Nasıl oluyor da biz Google'dan aldığımız veya download ettiğimiz Vanilla Kubernetes ile AKS, EKS veya başka firmalarınki nasıl oluyor da buna güvenebiliyoruz? CNCF vakıf olarak Kubernetes için bir grup test yayınlamış durumda. Yazılım testleri. Eğer sizin kendi Kubernetes dağıtımınız varsa bu testleri çalıştırabiliyorsunuz. Bu testlerden geçerseniz CNCF'e kendi Kubernetes platformunuzu gönderebiliyorsunuz ve sizi de uyumlu platformlar listesine sokabiliyorlar. Bunlar GitHub'da var. Kubernetes-conformance'da sanıyorum. Burada hepsinin listesi var. Bu test senaryolarından yeşil ışık alıp geçebilmiş olabilmek çok önemli bu dağıtımı sağlayanlar açısından ve bu geliştiriciler ve operasyonu sağlayanlar açısından da önemli. Çünkü hangi noktaya kadar platforma güvenebileceklerini, fonksiyonelitede farklılık olmadan birinden diğerine geçebileceklerini çok rahatlıkla görebiliyorlar. Bu çok büyük bir destek sağlıyor insanlara. Bunu eklemek istemiştim kapanıştan hemen önce.
Çok teşekkür ediyorum Berk, son olarak bunu da eklediğin için. Onur, ağzına sağlık. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Var mı son çok olarak bir şey söylemek istediğin?
Teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir yayındı. Umarım faydalı olabilmişizdir dinleyicilere.
Kesinlikle faydalı olduğunu tahmin ediyorum. Çok teşekkürler tekrardan Onur ve Berk. Bugün 5. yayını sizinle birlikte çektik ve bu 5. yayında da Kubernetes'ten bahsettik. Şimdi tekrardan 2 haftalık bir ara veriyoruz. 2 hafta sonra bir başka konuyla beraber 6. yayında sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.